Öteki Tarih 2. Cilt 13. Ayrım Sayfa 188. Şükrü Kaya. Tehcir sırasında Muhacirin ve Aşair'in (parantez içinde göçmen ve aşiretler) müdürü olarak Halep ve Adana vilayetlerindeki tehcirden sorumlu olan Şükrü Bey, Malta'dan kaçtıktan sonra bir süre İtalya ve Almanya'da kaldı. Türkiye'ye dönüşünden sonra Lozan'a giden heyete katıldı. İzmir Belediye Başkanlığı yaptı. 1923'te Menteşe (parantez içinde Muğla) milletvekili oldu. 1924'ten Mustafa Kemal'in ölümüne kadarki dönemde Tarım, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları yaptı. Rauf Orbay. Malta dönüşü Ankara'ya gelen Rauf Bey, Nafiye (parantez içinde Bayındırlık Vekilliği) Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci başkanlığı yaptı. 1926 İzmir suikastı davası sırasında yurt dışındaydı. 1936'da döndü, 1939'da Kastamonu milletvekili seçildi, 1942-1944 arasında Londra Büyükelçisi oldu. Hasan Tahsin Uzer. Teşhir sırasında Van ve Erzurum valisi olan Ermenilere yönelik katliamları yönettiği iddiasıyla gönderildiği Malta dönüşünde sırasıyla İzmir, Ardahan, Erzurum ve Konya milletvekili olarak meclise girdi. 1935'ten vefat ettiği 1939'a kadar CHP'nin olağanüstü hal valiliği olan 3. Umumi Müfettişlik görevinde bulundu. Mithat Şükrü Bileda. Kırım sırasında İttihat Terakki Cemiyeti'nin genel sekreteri ve marif nazırıydı. Malta dönüşü Mustafa Kemal'in birlikte çalışma teklifini reddederek İzmir'e yerleşti ve ticaretle uğraştı. 1926 İzmir suikastı davasında yargılanıp beraat ettikten sonra yine Mustafa Kemal'in önerisi ve güçlü desteğiyle Sivas'tan bağımsız milletvekili seçildi. 1950'ye kadar 4 dönem milletvekilliği yaptı. Halil Menteşe. İttihat ve Terakki döneminin Meclis-i Mibusan reisi, Dahiliye, Adliye ve Hariciye Naziri olan Halil Bey, Malta dönüşü devlet katında görev almadı. 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluşuna katıldı. 1926'da İzmir suikastı davasında yargılandı, beraat etti. 1931'de CHP'den bağımsız aday olarak İzmir milletvekili seçildi. Milletvekilliğini 1948'e kadar sürdürdü. Alil Cenayi Bey. Tehcir sırasında Halep milletvekili olan Cenani Bey, Antep'teki binlerce Ermeni'nin tehcirinden sorumlu idi. Malta dönüşünde milletvekilliği ve 1924-1926 arasında ticaret vekilliği yaptı. Ali Çetinkaya, Teşkilat-ı Mahsusu üyesi ve Afyon milletvekili olan Ali Çetinkaya, Kelali lakabıyla İstiklal Mahkemesi Başkanlığı ve Nafia vekilliği yaptı. Aka Gündüz, asıl adı Hüseyin Enis Avni iken Cumhuriyet döneminde Aka Gündüz adını aldı. 1932-1946 arasında milletvekilliği yaptı. Sabit Sağıroğlu. Kırım sırasında Harput (parantez içinde Elazığ valisiydi). Malta dönüşü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Erzincan milletvekilliği ile ödüllendirildi. Ahmet Muammer Can kardeş. Kırım sırasında Sivas ve Konya valisi olan Ahmet Muammer Bey, Ankara tarafından önce Sivas mutasarrıflığına atandı. Ardından Sivas milletvekili oldu. Ali Münif Yena. İttihat Terakki Cemiyeti Merkez Komitesi üyesi olan Ali Münif Bey, 1913-1915'te Nafiye Nazırı, 1915-1916 Lübnan valisiydi. 1918'de Lübnan'da Ermenilere ve Marunilere karşı katliamlardan dolayı Malta'ya götürüldü. Cumhuriyet döneminde Seyhan, (parantez içinde Adana Belediye Başkanı, daha sonra Mersin ve Seyhan milletvekili oldu. Mustafa Reşit Mimaroğlu. 1915'te İstanbul Siyasi Polis Müdürü, 1917-1918'de Çankırı ve Bolu mutasarrıfı olan Mustafa Reşat Bey, Malta dönüşü sırasıyla Tokat Mutasarrıflığı, Mülkiye Müfettişliği, Adana Valiliği, Şurayı Devlet Reisliği, İzmir Milletvekilliği ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yaptı. Ali İhsan Sabis, 1. Dünya Savaşı sırasında Kol Ordu ve Ordu Kumandanı olan Ali Sabis Paşa, Van, Musul, Urmiye'deki Hristiyan katliamlarını bilfiil yönetmek ve Kutul Ammare kuşatmasından sonra ele geçirilen İngiliz savaş esirlerini öldürmek suçundan gönderildi. Malta dönüşü, Batı cephesi 1. Ordu Kumandanlığı'na atandı. Ancak cephe kumandanı Albay İsmet Bey'i anlaşmazlık yaşadığından 1922 Büyük Taarruz öncesinde görevinden alındı ve emekliye ayrıldı. Süleyman Necmi Selman. Tehcir sırasında Samsun mutasarrıfı olan Süleyman Necmi Bey, Samsun'da bazı Ermenilerin öldürmelerinde birinci derece sorumlu olduğu gerekçesiyle Malta'ya gönderilmişti. 1923'te Kastamonu valisi oldu, ardından Samsun milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. Zülfü Tigrel. Osmanlı döneminde Diyarbakır mebusu olan ve Diyarbakır Ermenilere yönelik toplu katliamlarda rol alan Zülfü Bey, yeni dönemin Diyarbakır milletvekiliydi. Lozan'a giden heyete ise Kürt temsilcisi olarak katıldı. Arif Fevzi Pirinççioğlu. Osmanlı döneminin Diyarbakır mebusu Arif Fevzi Bey, yeni dönemde Diyarbakır milletvekilliği ve Nafia vekilliği yaptı. Kara Vasıf. 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgalinden sonra Malta'ya götürülen ve 1921 yılında dönen Kara Vasıf Bey, milli mücadeleye Sivas milletvekili olarak katıldı. Ancak Mustafa Kemal'le ters düşerek 1926 İzmir suikastı davası nedeniyle idam edildi. İsmail Can Bulat. İttihatçıların Emniyet Umum Müdürü, İstanbul Şehremini ve Dahiliye Nazırı olan İsmail Bey, Malta dönüşü İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Birlik Millet Meclisi'ne katıldı. O da 1926 İzmir suikastı davasında mahkum olup idam edildi. Musa Hilmi Demokan. Kırşehir Ermenilerine yönelik suçlarından dolayı Malta'ya götürülen Kırşehir Mutasarrıfı Musa Hilmi Bey, daha Malta'dayken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kırşehir Milletvekili olarak seçildi. Veli Necdet Sünkitay. Diyarbakır Ermenilerin katledilmesinden sorumlu olarak Malta'ya gönderilen Veli Necdet Bey, Malta dönüşü resmi göreve atanmayan, ticarete atılan nadir kişilerdendi. 1937'de Ankara Ticaret Odası Başkanlığı yaptı. Galatalı Şevket. İttihat Terakki Cemiyeti döneminde İstanbul Merkez Kumandanı Galatalı Şevket Bey de Malta dönüşü siyasetten uzaklaştı ve ticaretle uğraştı. Kara Kemal. İttihat Terakki Cemiyeti'nin Merkez Komitesi üyesi İAŞ Nazırı Kara Kemal Bey, Malta dönüşü İttihat Terakki Cemiyeti'ni yeniden canlandırmaya çalıştı. 1926'da İzmir suikastı davasında gıyaben idama mahkum edildi, yakalanacağını anlayınca intihar etti ve öldürüldü. Malta sürgünleri arasında bulunan Yakup Şevki, parantezinde Subaşı Paşa, Cemal, parantez içinde Mersinli Paşa, Cevat parantez içinde Çobanlı Paşa, Doktor Esat parantez içinde Işık Paşa, Ziya Gökalp, Hüseyin Cahit, Fethi Bey, Rauf Bey, Ahmet Ayef parantez içinde Ağaoğlu gibi İttihat ve Terakki politikalarının oluşmasında ve yürütülmesinde önemli roller olan kişiler de Cumhuriyet döneminde milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, generallik gibi görevlerle taltif edildiler. Cumhuriyetin harcı. Elbette Malta'ya gönderilmemiş yüzlerce kırım ve savaş suçlusu vardı. Onlar da yargılanmadılar ve Cumhuriyet döneminde önemli görevlere getirildiler. Örneğin İttihat Terakki Cemiyeti Bolu Milletvekili Doktor Masar, parantezinde Germen Sağlık Bakanı, Kırım'da Ermeni ölülerin gömülmesinden sorumlu Sağlık Genel Müfettişi Doktor Tevfik Rüştü, parantez içinde Aras İzmir Milletvekili ve 1925 tarihli Takrir-i Sükun Kanunu'ndan Mustafa Kemal'in ölümüne kadarki dönemde Dışişleri Bakanı oldu. Daha sonra da pek çok önemli devlet görevlerinde bulundu. Kırım sırasında Van Jandarma Komandörü olan Kazım Paşa, Meclis Başkanı, İttihat Terakki Cemiyeti'nin Ege bölgesindeki temizlik politikalarının yürütücüsü Celal Bey, Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı oldu. Teşkilat-ı mahsusadan önemli görevler yapan Ahmet Esat, parantez içinde Uras Emniyet Umum Müdürlüğü, Valilik, Türk Tarih Kurumu üyeliği ve mebusluk yaptı. Teşhis sırasında Muhacirin ve Aşair'in müdür muavini olan Ali Haydar, parantez içinde Yolu, Ankara Belediye Başkanlığı'na Yozgat Mutasarrıfı Mehmet Atabey Milletvekilliğine ve Dahiliye Vekilliğine, İstanbul Umum Hapishaneler Müdürü Hüseyin Emrullah, parantez içinde Barkan Milletvekilliğine getirildiler. Kadrolardaki bu süreklilik ideolojik sürekliliğin de garantisi oldu. Özet kaynakça. Varkes Yegi Ayan, Malta Belgeleri İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türk Savaş Suçluları Dosyası, çeviren Jülide Değirmenciler, Belge Yayınları 2007. Taner Akçam, İnsan Hakları ve Ermeni Sorunu İmge Kitabevi 2002. Bilal N. Şimşir, Malta Sürgünleri Bilge Yayınevi 1985. Mustafa Kemal'in Ermeni Kırımı'na dair tavrı. Mustafa Kemal'in 1915 Ermeni Kırımı'na ilişkin tutumuna da göz atalım. İttihat Terakki Cemiyet üyesi olan ancak örgütün liderliğini ele geçirme mücadelesinde Enver Paşa'ya yenildiği için arka plana itilen Mustafa Kemal'in Ermeni Kırımı'na karışmadığı genel olarak kabul gören bir görüştür. Ancak Ermeni Kırımı hakkında gerçekten ne düşündüğünü öğrenmek için bir süre beklemek gerekecektir. Örneğin 1917'de Şehzade Vahdettin'le birlikte gitti Almanya'nın Strasbourg şehrinin valisi olan Nikolaus van der Wies'de konuşmasını şöyle aktaracaktı. Alman vali bana Ermenilerin iyi niyetli insanlar olduğunu ve Türklerin Ermenilere karşı epey kötü saldırıları olduğunu söylemeye yeltendi. Çok şaşırdım. Yüksek bir valinin, ki ben misafiriydim ve biz savaş müttefikiydik, bütün ciddiyetiyle bana geleceğin Türk yöneticisine böyle bir şey sorması çok garipti. Ben dedim ki, evvela ben sizden şunu öğrenmek istiyorum. Siz neden Ermenilerin lehine bir düşünceye kapılıyorsunuz? Tarihin bilinmeyen bir zamanında millet olduğunu iddia ederek ve bu milletin varlığını ispata kalkışanlarla, böylece dünyayı kandırarak, Türkiye'ye zarar vererek, maddi ve manevi her türlü desteği veren bir savaş müttefikinizin desteğini riske sokuyorsunuz. Anlamadım ki, bizden pek haberi yoktu. Bu konuşmada kendimi tutamadım ve alaycı bir tonla konuşmaya devam ettim. Bu kadar kurban vermemize rağmen Türkiye topraklarında bir Ermeni milletinin olabileceğinin düşünmesini garip buldum. Bunun üzerine Darbis cevabında söylediklerinin sadece duyduğu şeyler olduğunu, kendisinin bir iddiada bulunmaktan uzak olduğunu söyledi. Ben de kendimi tutup yumuşatmaya çalıştım konuyu bitirmek için. Biz buraya Ermeni meselesini konuşmak için değil, müttefikimiz Alman ordusunun durumunu öğrenmeye geldik ve biz bu müttefikimizi destekliyoruz. Bu öğrendiğimde ülkeme geri döneceğim. Eylül 1919'da Sivas'ta kendisini ziyaret eden Amerikan generali Harbord'un Mustafa Kemal'e yönelttiği ilk sorulardan biri Ermeni kitle hakkında ne düşündüğü olmuştu. Mustafa Kemal'in cevabı, Ermenilerin katledip sürülmelerinin hükümeti ele geçiren küçük bir komitenin eseri olduğunu, kendisinin de bunu takbih ettiği yolundaydı. Yine aynı tarihlerde ABD radyosu gazetesine verdiği mülakatta, "Hiçbir yayılma planımız yoktur. Ermenilere karşı yeni bir Türk vahşetinin olmayacağını garantisini veririz." diyerek uluslararası tepki yumuşatma yoluna gitmişti. İstanbul'daki Ali Rıza Paşa kabinesi adına Mustafa Kemal'e bir mektup gönderen Harbiye Nazırı Cemal, Mustafa Kemal'in harp esnasında yapılan her nevi cinayet faillerinin cezai kanuniyeden kurtulamayacakları yolunda bir açıklama yapmasını istediğinde, savaş suçlularının cezalandırılacağı sözünü vermişti. Üstelik bu cezalandırmanın kağıt üzerinde kalmayacağını da eklemişti. İtiraf devletlerini yatıştırmak için son hamle 18-22 Ekim 1919'da İstanbul adına Bahriye Nazırı Salih Paşa ve Padişah'ın başyaveri Naci (parantezinde Eldeniz Paşa) ile Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına Mustafa Kemal, Rauf Bey ve Bekir Sami Bey tarafından imzalanan Amasya protokolleri vesilesiyle yapıldı. 5 protokolden birincisi ve üçüncüsünde Ermeni Kırım'ı yüzünden aranan iddiaçıların cezalandırması ve seçimlere katılmalarının engellenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. 24 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında Harbiye Umumiye'nin (parantez içinde Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç safhalarından bahsetmek istemem. Zaten itiraf devletlerinin bahsettikleri de bit tabii maziye ait fazahat, parantez içinde geçmişe ait utanç verici işler, alçaklık diyordu. Ancak bunların taktik adımlar olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı. Büyük Millet Meclisi 8 Mayıs 1920'de teşhis suçlarından dolayı tutuklu olan tüm sanıkların tamamının tahliyesine karar verdi. 12 Ağustos'ta teşhis suçlamasıyla vatan evlatları idam edilecek olursa, kendisinin de yanlarında bulunan İngiliz yarbayı Rawlinson'u ve diğer İngiliz esirleri asacağını Ahmet İzzet Paşa'ya bildirdi. 16 Ağustos'ta heyeti vekili, tehcir vesaire dolayısıyla İstanbul hükümetince kurulan İdari-i Örfiye Divanı Harbi'ni lağvetti. Eylül 1920'de Bolşeviklerin Polonya önderinden geri çekilmek zorunda kalmasından sonra General Kazım Karabekir'in 15. Kol Ordusu Kars'a doğru yürüyerek Ermeni ordularını yendi. Sonuçta 3 Aralık 1920'de imzalanan Gümrü Anlaşması ile Ermenilerin taleplerinden vazgeçmek zorunda kaldılar. Bu olayın en önemli sonuçlarından biri, o güne dek Ermeni tehlikesine karşı gönülsüz de olsa ittifak kurmuş olan Türk ve Kürt milliyetçilerin kendi ajanlarına dönmeleri oldu. Ama esas değişiklik, o güne dek itiraf devletlerinin kulağına kar suyu kaçırmamak için gayet özenle seçilen dilim ve politikanın değişmesi oldu. 21 Şubat 1921'de Public Ledger Philadelphia muhabirinin sorularına verdiği yazılı demecinde Mustafa Kemal'in sözleri yorum gerektirmeyecek kadar açıktı. İngiltere'nin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda'ya reva gördüğü muameleyi hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz. Bize karşı yapılmış olan İftiraların aksine teşhir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet itiraf devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlasaydı evlerine dönmüş olurlardı. Dikkat edileceği gibi artık katliama katılanların cezalandırması, fazahat gibi kavramlar kullanılmıyordu. Bu söylemin hem İttihat Terakki Cemiyeti'nin Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği öz savunma söylemiyle hem de bugünkü resmi söylemiyle benzerliği ortadaydı. Eski söylem dolaşımda. Nitekim bu tarihten sonra iddiaçıların Ermeniler hakkında söylemlerini yeniden tedavüle sokuldu. 3 Ocak 1921'de mecliste yapılan tartışmalarda Mustafa Kemal'e muhalif mebusların oluşturduğu ikinci grubun lideri Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey'in "Ermeniler böyle kurnaz bir millettir. Doğal olarak Ermenilerin iştenliğine kesinlikle güvenmeyiz. Kesinlikle güvenimiz yoktur. Onların bugün memleketimizin doğu cephesinde zararlı bir hal almakta olduklarına inanıyorum. Bunun çaresini hükümetten rica ediyorum. Ermenilerin desiseyakar, parantez içinde hilece bir millettir" şeklindeki sözlerine Mustafa Kemal tamamen katılmıştı. Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa, Büyük Millet Meclisi'nin 22 Ocak 1921 tarihli gizli oturumunda 300-400 bini Karadeniz sahillerindeki vilayetlerde, 100-150 bini Niğde, Kayseri, Akdağ Madeni gibi Orta Anadolu vilayetlerinde olmak üzere tüm ülkede toplam 800 bin Hristiyan bulunduğunu, bunların ekonomik hayattaki yerlerini korumasından duyduğu rahatsızlığı belirtmişti. Generale göre ki bunlardan imalathanelerde, nafiye işlerinde yani yol, köprü, tünel gibi bayındırlık işlerinde çalıştırılması ya da orta hallelerinden senelik 500, zenginlerden 1000 lira askerlik bedeli alınması gerekmekteydi. Fevzi Paşa'nın bu önerisi karşısında Malatya Milletvekili Fevzi Efendi, "Efendiler, Ermenilerin dana eti, parantez içinde kötülüğü, İhaneti cümlece malumdur. Bizde öyle Ermeniler, öyle Rumlar, öyle Yahudiler var ki 30 sene memleketimizde yaşamışlar, katiyen ne vergi vermişler ne de asker vermişler. Evet, Ermeniler 500 lira bedelin nakdi verirlerse Febiha, parantez içinde pekala. Vermeyenler Sivas'a, Erzurum'a gönderilsin ve yollarda çalıştırılsın" dedikten sonra konuşmasını "maksadım onların ezilmesi, yıkılmasıdır" diye bitirmişti. Bu sözlerle iddiaçıların dahili tümörler söylemi arasında benzerlik de dikkat çekiciydi. Artık müteakere döneminin temkinliliğinin söz konusu olmadığının bir diğer kanıtı Tiflis'te bir suikast hayatını kaybeden Cemal Paşa'nın ailesine maaş bağlanması, İstanbul'daki Divan-ı Örfü Mahkemesi'nde tehcir suçlusu bulunarak idam edilen iki Osmanlı yöneticisi, Urfa mutasarrıfı Nusret Bey ile Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in milli şehidi ilan edilmesi ve ailelerine envai-i Metruke faslından maaş bağlanmasıydı. Bilindiği gibi Envali Metruke 1915'te Kırım'da uğratılan Ermenilerin geride bıraktıkları mallardan oluşuyordu. Eski defterleri kapatmak. Kasım 1922 Temmuz 1923 arasında süren Lozan Barış Görüşmeleri sırasında İtilaf devletlerinin tüm ısrarlarına karşılık Ermeni kayıplarının giderilmesi konusunda en ufak bir taviz vermeyeceklerini gösteren Türk tarafı en büyük mücadeleyi tehcir suçlularının yargılanmasından vazgeçilmesi konusunda verdi. Sadece Türk tarafı değil, Ermeni Kırım'ından dolayı da olsa payı olan diğer büyük devletlerin de eski defterleri açmakta çıkarı yoktu. Asıl önemlisi yeni kurulan Sovyet Rusya ile Britanya'nın çıkar alanları arasında güvenli bir bölge oluşturmasını gerekli gören İngilizler Türkiye'yi güçlendirmeyi seçmişlerdi. Nitekim Lozan görüşmeleri boyunca Ermeni Kırım'ının uygarlığa karşı bir meydan okuma olduğu söylendi. Ermenilerin çektiği acılara, başına gelen büyük felaketlere değinildi ancak 1 Ağustos 1914 ile 20 Kasım 1922 arasında işlenmiş bütün suçlar af kapsamına alınarak Ermeni tabusunun ilk ilmeğe atıldı. Böylece daha önce yerel nitelikteki suç ortaklığı uluslararası müttefiklerle pozisyonunu güçlendirmiş oluyordu. Mustafa Kemal'in 16 Mart 1923'te Adana esnafıyla konuşurken söylediği şu sözler iddiacı zihniyetin hala yaşadığı konusunda şüpheye yer bırakmıyordu. Arkadaşımız beyanatında demişlerdi ki, "Adana'mızı idaresi altına alan diğer unsurlar, şunlar bunlar, Ermeniler, sanat ocaklarımızı işgal etmişler ve bu memleketin sahibi gibi bir vaziyet almışlardır. Şüphesiz haksızlık ve küstahlığı bundan fazlası olamaz. Ermenilerin bu feyizli ülkede hiçbir hakkı yoktur. Memleketiniz sizindir, Türklerindir. Bu memleket tarihte Türk'tü, o halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. Memleket en nihayet yeni sahibi Aslilerin elinde kaldı. Ermenilerin vesairenin burada hiçbir hakkı yoktur. Bu bereketli yerler koyu ve Öztürk memleketidir." Nisan 1924'te Mahsub-ı Umumi Kanun Layihası ile Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele sırasında ülkeden ayrılmak zorunda kalan gayrimüslimlerin geride bıraktıkları mal ve mülkleri el konulmasına devam edildi. 29 Mayıs 1926'da kabul edilen 4 maddelik Ermeni suikast komiteleri tarafından şehit edilen veya bu uğurda Süveyri Muhtelife ile Duçar Gadr olan ricalin ailelerine verilecek emlak ve arazi veya tazminat hakkında kanun ile şehit edilen rical, Talat Paşa, Cemal Paşa, Cemal Azmi Paşa, Bahattin Şakir Bey, Cemal Paşa'nın yaveri Süreyya Bey, Cemal Paşa'nın yaveri Nusret Bey ve Said Halim Paşa ile Kürt Mustafa'nın riyaset ettiği divani harp kararıyla idam edilen Muş Mutasaffırı Servet Bey, Urfa Mutasaffırı Nusret Bey, Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey, firar ve intihar eden Doktor Reşat Bey ve Erzincanlı Hafız Abdullah Efendi'nin ailelerine envaili metruk kefasından 20 bin liraya kadar kıymetli arazi verilmesi kararlaştırıldı. 30 Ağustos 1920'de bu isimlere Cemal Paşa ailesi de eklendi. Dipnot. Ayrıca 5 Ocak 1961 tarihli 10.705 sayılı kanunla Cemal Paşa'nın kızı Kamran Cemal'e babasının yapmış olduğu hizmetler karşılığında ömür boyu olmak kaydıyla aylık 500 lira maaş bağlandı. Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım'a da 20 bin lira değerinde arsa ve dükkan tahsis edildi. Dahası Hayriye Hanım'a tahsis edilen binalarda yangın çıkması üzerine 4.621 liralık değer kaybı daha sonra hükümetçe karşılandı. Mustafa Kemal ile kişisel çatışma içinde olduğu bilinen Enver Paşa için böyle bir uygulama yapılmadı. Sadece 5 Temmuz 1939 tarih ve 4.255 sayılı kanunla Enver Paşa'nın çocukları Mahpeyker, Türkan ve Ali'nin Türkiye'ye gelmelerine izin verildi. Özet kaynakça. Nutuk 1-2 Ankara Üniversitesi Basımevi 1965, Nutuk 3 Vesikalar Milli Eğitim Basımevi 1950, Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi açık ve gizli oturumlarındaki konuşmaları Cilt 1, Kültür Bakanlığı Yayınları 1991, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Basımevi 1961, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları 1-5, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 1985, Türk Parlamento Tarihi 1923-1927 Cilt 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları 1993, Fethi Okyar Üç Devirde Bir Adam, Tercüman Tarih Yayınları 1980, Rauf Orbay, Rauf Orbay'ın Hatıraları Yakın Tarihimiz Dergisi 30 Ağustos 1962 sayfa 179, Bilal Şimşir, British Documents on Atatürk, Vol 1 Türk Tarih Kurumu Basımevi 1973. Kurtuluş Savaşı mı, Milli Mücadele mi? 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması ile 9 Eylül 1922'de İzmir'in geri alınması arasındaki dönem resmi tarihçiler tarafından 7 düvele karşı verilmiş Kurtuluş Savaşı veya İstiklal Harbi diye anılır. Ben ise Türk Ulus Devleti'nin kuruluş dönemi anlamında Milli Mücadele Dönemi diye adlandırmayı tercih ediyorum. Çünkü söz konusu dönem askeri başarılardan çok siyasi ve diplomatik başarılarla karakterize olmuş, askeri başarılarda esas olarak Yedi Düvel denilen işgalci Batı ordularına karşı değil, onların öne sürdüğü Yunan ordularına ama daha da önemlisi iç düşmanlara karşı kazanılmıştı. Bilindiği gibi 1917'de Bolşevik devriminin gerçekleşmesi üzerine Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilen eski Çarlık Rusyası, yeni Sovyet Rusya başından itibaren Anadolu Hareketi'nin en büyük destekçisi olmuştu. Mustafa Kemal'in isteğiyle Sovyet Rusya'nın yardım olanaklarını araştırmak üzere Moskova'ya gönderilen Halil, parantez içinde Kut Paşa, Temmuz 1920'de geri dönerken yanında 400 kilo külçe altın getirmişti. Altınlar Karaköse'deki Tümen Kumandanı'na teslim edilmiş, 200 kilo kadarı Doğu Cephesi'nin ihtiyacı için alıkonulduktan sonra kalanı Ankara'ya gönderilmişti. Aynı yılın Eylül ayında Yusuf Kemal Bey tarafından 1 milyon ruble daha getirildi. Bu ilk yardımları başkaları da izledi. Fahir Armanoğlu'nun Sovyet belgelerinden aktardığına göre iki ülke arasında imzalanan 16 Mart 1921 tarihli Moskova Anlaşması'ndan sonraki bir yılda Sovyet Rusya Ankara hükümetine karşılıksız olarak 39.275 tüfek, 327 makineli tüfek, 54 top, 62.986 tüfek mermisi, 147.079 top mermisi, 1000 atımlık top barutu, 4000 el bombası, 4000 şarapnel mermisi, 1500 kılıç, 20.000 gaz maskesi ve 10 milyon altın ruble yardım göndermişti. Değişik kaynaklarda değinilen Sovyet Rusya'nın veremediği silahların Almanlardan alınması için Almanya'ya gönderilen 1 milyar 760 bin ruble, İtalya'daki bir hesaba yatırılan 1 veya 3 milyon İtalyan rubleti, Sovyet Rusya temsilcileri Danilov ve Bagurov tarafından getirilen 200 kilo külçe altın ile Sovyet Rusya'nın parasal yardımı 17,5 milyon rubleye yaklaşıyordu. Ayrıca yüksek miktarda gıda ve tahıl yardımları vardı. Ama en önemlisi Moskova Anlaşması ile Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla doğu sınırı güvence altına alındığı için Türk orduları Batı cephesinde kaydırılmış ve Yunanlara karşı zaferlerin kazanılması mümkün olmuştu. Dipnot. 1920 yılında Buhara Cumhuriyeti'nin ilk ve son cumhurbaşkanı olan Osman Hoca'nın iddiasına göre Buharalı Müslümanlar Ankara'ya verilmek üzere Moskova'ya 100 milyon ruble teslim etmişti. Sovyet Rusya'nın yaptığı yardımlar bu paranın bir bölümüydü. Eğer bu iddia doğruysa Moskova'nın Buhara Cumhuriyeti tarafından yapılan yardımın 82,5 milyon rublesinin alıkoyduğunu düşünmek gerekir ki Aptekin Müderrisoğlu arşivlerinde Buhara Cumhuriyeti'nden gönderilen yardımlara dair bir belgeye rastlamadığını, Sovyet Rusya'nın da böyle bir işe tevessül edeceğini düşünmediğini söylemektedir. Ukrayna ve Kırım'daki Kızıl Orduların komutanı Komünist Parbi Politbüro üyesi Mikhail Fronze 13 Aralık 1921 tarihinde Ankara'ya gelmesi, 1922'nin ilk günlerinde de Sovyet Rusya'nın ilk Ankara sefiri Simon 1. Orlov'un göreve başlamasıyla Ankara-Moskova ilişkileri daha da sıcaklaşmış, Sovyet Rusya'nın geniş çaplı askeri yardımları 1922 yılı boyunca sürmüştü. Bu yakın ilişkili uzan barış görüşmeleri sırasında Boğazlar konusunda Ankara'nın Britanya tezlerine yaklaşması ile sıcaklığını yitirmekle birlikte Aralık 1925'te iki ülke arasında bir dostluk ve saldırmazlık paktı imzalanacaktı. 13. ayrımın sonu sayfa 202.